Ayrım 11. Vulcan'ın yaratılışı. Jack the Brule. Sayfa 93. Kerikov projenin sonuçlandırabilmesi için yeni bilim adamlarından oluşan bir ekibe ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Acaba Valeri sağ kol olarak katılmakla ilgilenir miydi? O dönemde Devlet Enerji Bürosu'nda çalışan Valeri, Rusya'nın Batı ve Orta Sibirya'nın sürekli olarak donmuş topraklarında sıkışmış muazzam metan hidrat rezervlerinin potansiyellerini araştırıyordu. Jeoloji alanındaki geçmişi, parti öğretisini bozuk plak gibi tekrarlama yeteneğinden çok elde ettikleri neticelere göre değerlendirilen yeni nesil Rus bilim insanlarınınki kadar güçlüydü. Valeri projeye katılmayı ancak onun bu görev için düşünülmesinin nedeninin aile bağları değil de vasıfları olduğunun teminatının verilmesinden sonra kabul etti. Peter Borodin'in kayıtsız bir tavırla kendi oğlunu bile kabul etmiyormuşçasına aile bağı kavramını reddetmesi son derece acı vericiydi. O ilk toplantılardan iki hafta sonra deniz biyolojisi görevi bahanesiyle Sibirya'da geçirdiği onlarca aydan sonra vücudunun buzlarının çözülmesi ve önünde göreve hazırlanması için Valeri'ye Mozambik'te iki hafta tatil olanağı sağlanmıştı. O zamandan beri de iş inanılmazdı. Kerikov, Rusya Federasyonu'nun en keskin zekalılarından bazılarını bir araya getirmeyi ve en çağdaş teknolojiyi kullanımlarına sunan bir yer ayarlamayı başarmıştı. Valeri ayağına Amerikan malı bir blue jean, üzerine de ordu yeşili bir tişört geçirdi. Gece yarısını biraz geçmişti ve tekrar uyumaya çalışmanın boşuna olacağını biliyordu. Kabinin hemen bir güverte altında bulunan gemi mutfağı tenhaydı ama kenardaki masanın üstünde büyük bir kupa dolusu kahve sıcak olarak duruyordu. Valeri beyaz bir kupayı doldurup kuvvetli ve acı kahveden dikkatle bir yudum aldı. August Rose'un kumanda merkezine gitmeden önce bulaşıkhanede gürültüyle tavaları yıkamakta olan yamağa başıyla selam verdi. Hitachi Zosen tarafından UT-20 işaretiyle 1979'da kuru yük gemisi olarak inşa edilen tekne, Ocean Freight and Cargo tarafından satın alındıktan sonra 1983'te soğutma gemisine dönüştürülmüştü. Donmuş gıdaların nakledilmelerinde gereken kargo boşaltma ekipmanlarıyla ağır soğutuculara yer açılması için 32 bin metreküplük depolama alanında yaklaşık %30 oranında bir azaltılmaya gidilmişti. Geminin yeniden donatılması, işi gerçekleştiren Japon tersanesi, Continental Sigorta ve Ocean Freight and Cargo'nun aldığı kredilerin büyük bir bölümünü sağlamış olan Finlandiya Bankası tarafından geçerli belgelere dayandırılmıştı. August Rose'un bir sonraki donatımı daha büyük bir gizlilikle gerçekleştirilmişti. 1990 yılının ilkbaharında Vladivostok'taki güvenli bir dokta 7 hafta kalmıştı. Görüntü açısından hala her zaman olduğu gemiye benziyordu. 20 bin ton net ağırlık ve 150 metre uzunluk, sert bir eğime sahip pruva 4 katlı çelik bir kutuyu andıran geriye doğru yatık üst güverte. Lakin çelik kaplama gövdesinin iç kısmı o güne kadar inşa edilmiş en benzersiz bilimsel gemiye dönüştürülmüştü. Mağaramsı ana ambar daha küçük laboratuvarlarla ofisler ve veri saklama odalarıyla büyütülen bir jeofizik laboratuvarı haline getirilmişti. Soğutma birimleri yerlerinde bırakılmıştı ama artık sofistike bilgisayar sistemlerini belli bir ısıda tutmakta kullanılıyorlardı. Bilgisayarların kendileri de dev gibiydi. Merkezi işlem birimi için gereken alanın 190 metrekaresini onlar, onun yarısı kadar bir bölümü de yardımcı aygıtlar işgal ediyorlardı. August Rose'da Cape Canaveral'ın Rusya'daki dengi olan Baykanur'dakinden bile daha çok bilgisayar gücü kullanılıyordu. August Rose'un bir soğutma gemisi kimliği altında dolaşabilmesi için bir kazanca dönüştürülebilecek miktarda donmuş gıda taşıyamayacak olsa da yeterli yük alanı bırakılmış ve bu hile onu Pasifik'te engellenmeden seyredebilmesini sağlamıştı. Valeri bölme kapılarının insana işkence eden labirentlerinden dar kapı ağzı ve koridorlardan geçerek ana laboratuvara ulaştı. En son kapı manyetik bir anahtar kartı kilidiyle korunuyordu. Nöbetçi kayıt defterine onun giriş saatini not ettikten sonra laboratuvardaki donanım tarafından oluşturulan manyetik alanlar nedeniyle silinebilme olasılığına karşı kartını koruma altına aldı. Gece yarısını geçmiş olmasına karşın neredeyse bir düzine bilim insanı, teknisyen ve asistan işlerinin başında, geminin omurgasının altında iki sıra halinde asılı çeşitli sensörleri izliyorlardı. Odanın ortasına büyük metal bir grafik masası hakimdi. Masanın üstündeki eklemli kolun üzerinden bir diş hekiminin korkunç dolgu aletini anımsatan holografik bir lazer sarkmıştı. Fiber optik kablo yumakları projektörden ana bilgisayara ve masaya uzanıyordu. Zayıf vücudu üzerine çok büyük gelen beyaz bir laboratuvar önlüğünün altına saklanmış olan Peter Borodin projeksiyon masasının en yakınındaki masada oturuyordu. Valeri filtre edilerek sterilize edilmiş havadan derin bir nefes çekerek uzun adımlarla kauçuk kaplı zeminde yürüdü. ''Yine geç saatlere kadar çalışıyor musun baba?'' 20 yılla bilimsel ekibin en yaşlı üyesi olabilirdi ama Peter Borodin sağ kolu da dahil olmak üzere bütün adamlarını geride bırakan bir hıza sahipti. İsteksizce 6 saatlik uyku molası vermeden önce genellikle 36 saatini bilgisayar odasında geçirirdi. Çökkün görüntüsü oğlunu telaşlandırdı. ''Baba, ilaçlarını alıyor musun?'' Yaşlı bilim adamı kızarak ''Hayır!'' diye cevabı yapıştırdı. Kumadin fare zehrinden başka bir şey değil. Şu beta blocker da klima yüzünden solunumumu etkiliyor. Artık kalbim için başımın etini yeme. Şuna bak, kameralar yine devrede. Monitöre bakan Valeri korkunç durumu yakından gördü. Kalın bir yapay safir lens kapağıyla karbon lifi içine alınmış kamera, bir kevlar kabloya bağlanmış olarak dünyanın en hızla yükselen yanardağının asıl ağzının üzerinden sarkıyordu. Dünyanın çekirdeğinin müthiş ısı makinesiyle yukarı doğru itilen erimiş kaya, bitip tükenmek bilmeyen bir akışla dev dalgalar halinde yükselen zehirli gaz ve erimiş mineral bulutlarının arasında kabuktaki dar yedikten dökülüyordu. Kameraya bağlı mikrofon olmamasına karşın Valeri bağırsaklarını kusan yeryüzünün protesto dolu inlemelerini duyabiliyordu adeta. ''Hızı yine arttı.'' diye yorumda bulundu ve... ''Akış şimdi daha batıda oluşuyor.'' ''Doğru, tahmin ettiğim gibi kuzey ekvator akıntısına yakalandı.'' ''Ama o akıntı günde sadece belki 5 kilometre hareket eder. Bu elbette koninin oluşumunda bir değişikliğe neden olmaz.''
''Normalde olmaz, hayır, ama yanardağın püskürtme hızı o kadar yüksek ki iki kuvvet lavın akışını çarpıtıyor. Bu yalnızca vektörlerin yol açtığı bir sorun. Burada olmana seviniyorum Valeri.'' ''Bilgisayar geçmiş günlere ait verileri tamamlamak üzere ve yükselme projeksiyonuna hazır.''
Sensörler tarafından toplanılan ham verilerin çokluğu ve tabiatın krallığının sınırları içinde kalan her şeyin doğal olarak tam bir düzensizlik içindeki hareketlerinden ötürü yanardağın gelecekteki yükselmelerinin makul bir şekilde tahmin edilebilmesi için August Rose'un devasa bilgisayarlara ihtiyacı vardı. Gigabaytlarca güçlerine rağmen milimetrik yeni haritaları, geminin altından saldıran koniyi çizmek ve sonra da koninin Pasifik Okyanusu'nun neresini delip su yüzeyine çıkacağını tahmin etmek için bilgisayarlara 24 saat gerekiyordu. Bilgisayar ekranında bulunan geri sayım saati holografik projeksiyonun 1 dakika 20 saniye içinde hazır olacağını belirtti. Valeri ve babası sahte anlamsız bir sohbet yerine kameranın gösterdiği resimlere bakmayı yeğleyerek sessizce beklediler. Peter Borodin aralarındaki gerginliğin farkında değilmiş gibi görünüyordu ama Valeri pekala farkındaydı. Sayaç en sonunda sıfıra geldi ve Peter Borodin holografik aygıtı devreye soktu. Grafik masasına yansıtılan örnek bulanık konik dış hatlarla başladı ve görüntü hemen netleşti. Kayalıklar bir merkezden yayılan duvarlar ve daha küçük çaplı ağızlar kolaylıkla seçilebiliyordu. Projeksiyon alçıdan yapılmış bir kalıp kadar sağlam görünse de tamamen lazer ışınlarıyla oluşturulmuştu. ''Dış değer bulma logaritmalarını devreye sokuyorum.'' Bilgisayar yanardağın yükselme hızını saptamak amacıyla 10 milyarlarca hesap yapmış olduğu için görüntü hemen değişmeye başladı. Okyanusun yüzeyini temsil eden parlak mavi düzlem göründü ve volkan bu düzlemin içinde hızla yükselirken temsili ufak dalgalar da çıplak bazalt kıyılara çarptılar. Borodin masasının üstündeki birkaç düğmeye daha basınca projeksiyona 1 derece saniyelik bir doğrulukla enlem ve boylamlar eklendi.
Peter Borod'in tatmin duygusuyla bu zirvenin arka arkaya Hawaii'nin 300 kilometrelik dış sınırlarının 1000 metre uzağında su yüzeyine çıktığı üçüncü test diye belirtti. Bence Kerikov'a haber vermenin zamanı geldi. Bir kadın asistana döndü. Kaptana 24 saat daha bu konumda kalmak istediğimi haber verin. Kadın laboratuvardan çıkarken neredeyse reverans yapacaktı. Borodin uzun adımlar atarak masasına döndü ve genel olarak odaya seslendi. Sensörleri ve bilgisayarları ayarlayın. Hemen başka bir simülasyon göstermek istiyorum. Tam Valeri çıkmak üzere arkasına döndüğünde babası hafifçe kolunu tuttu. Gaz spektrometri laboratuvarından son gelenleri daha görmedin. İkisi birlikte laboratuvardan çıkarlarken Borodin'in eli hala her an ok gibi fırlayıp kaçacağından korkarmış gibi oğlunun kolunun üzerindeydi. Spektrometri laboratuvarı parlak paslanmaz çelik ekipman ve ana bilgisayara bağlı birkaç monitörle tıka basa doluydu. Gaz spektrometresinin kendisi de bir araba kadar büyük ancak ona oranla son derece karmaşıktı. Kimyasal bileşimini çözebilmek için buharlaşan maddeden yayılan ışık tayfından yararlanıyordu. Sistem ayrıca sismik dalga yankı alıcısıyla eşleştirilerek yedeklenmişti. Vasili, kumandan yardımcısına bana bu akşam daha önce gösterdiğin şeyi göster. Borodin Valeri'ye kesinlikle oğlum demiyordu. Bilim adamının Valeri'nin ellerinin arasına doğru ittiği sayfalarca kağıt, çeşitli kalınlıklarda siyah çizgilerle kesilmiş gökkuşağı renkleriyle bantlarla kaplıydı. Çizgiler buharlaşmış maddelerce emilmiş ışığın dalga boylarının karşılıklarıydı. Spektrografik görüntülerin son dizisine gelene kadar astenosferik magmanın normal bileşiminde herhangi bir anormallik olmadığı, bir jeoloğun bir topografik haritadaki sayısız çizgiyi yorumladığı kadar kolaylıkla sayfaları gözden geçiren Valeri'nin dikkatini çekti. Bazalt, silis ve ferromagnezyumu belirten çizgileri tanıdı ama aynı zamanda vanadyumun varlığını gösteren belirgin çizgiler ve onların yanında daha önce hiç rastlamamış olduğu birbirlerini izleyen ince ve kalın çizgiler karmaşası vardı. Peter Borodin oğlunun omzunun üstünden bilgisayar çıktılarına bakarak yumuşak bir sesle simya ile ilgili en eski yazıların geçmişi 5. yüzyılın ortalarına dayanır ve Avrupalılarda olduğu kadar Araplarla Çinlilerin el yazması metinlerinde de görülür dedi. Sonraki 12 asırda simyacılar zamanlarının en iyi bilimsel beyinlerini temsil ettiler ve modern kimya ile farmakolojinin başlamasına ön ayak oldular. Yine de hepsi kendi kendilerine atadıkları bu görevlerde başarısız oldular. Hiç kimse kurşunu altına dönüştürmeyi başaramadı. Artık süper bilgisayarların, uyduların ve atom kırıcılarının çağında bilimin ta köklerine döndük. Binlerce insanın başarmak için nesilleri harcadıkları şeyi yaptık. Büyük simyacıların döneminde altın dünyanın gerçek gücünü temsil ediyordu. Günümüzde ise güç, kelimenin tam anlamıyla gezegeni hareket ettiren şey. Bizler, insanoğlunun umutsuz olduğunu düşünerek pes ettikleri bir şeyi gerçekleştirdik. Bizler yeryüzünün tabanını evrenin en değerli maddesine dönüştürdük. Sadece kullanımı sınırlı, şatafatlı bir metal değil, biz tüketsek bile kendisini yeniden yaratabilen bir güç kaynağı. Böylesi bir güçle Valeri, hiç kimse bize meydan okuyacak kuvveti kendisinde bulamaz. Babasının sözlerinden rahatsız olan Valeri kağıtları sessizce masanın üzerine kaydırıp laboratuvardan ayrıldı. Hindu mitolojisinde yıkım tanrıcası olan Shiva'nın bildiride bulunduğu bir alıntıyı anımsamıştı. Ben ölüm oldum, alemleri yok eden. Buluşunun New Mexico çölünün bir kısmını buharlaştırmasının ardından Robert Oppenheimer da aynı sözleri söylemişti. Arlington, Virginia. Uzun uçak yolculuğu sonrasında yaşayacağını tahmin ettiği sersemlik, bir gün önceki aşırı adrenalin salgısı karşısında yanıp kül olan Mercer, sabah 6'dan biraz önce uyandı. Her yeri tutulmuş olarak kalktı. İki omzundaki morarmış çürüklere parmaklarıyla hafifçe dokundu. Rekreasyon odasına inmeden önce tıraş olup duş yaptı. Elinde koyu sade kahveyle başarısızca sabah gazetelerine odaklanmaya çalıştı. Bütün gece uykusu Tiş'in hikayesiyle ilgili yeni sorularla bölündü ama soruların yanıtları yoktu. Kaderine boyun eğerek Miami'deki David Solomon'dan gelecek haberi beklemeye koyuldu. Saat 7'ye çeyrek kala soğuk kahve fincanı elinde gazeteleri sabırsızlıkla katlayıp bara koydu. Barın arkasında bir Remy Martin'le bir şişe Glenfiddich'in arasında bir demir yolu rayının 30 santimlik bir bölümü duruyordu. Yarısı pas renginde ve karıncalanmış, diğer yarısı ise ayna gibi parlatılmıştı. Mercer ağır rayı durduğu yerden alıp barda bir havlunun üstüne koydu. Yanına da genellikle antika buzdolabının yanında duran, içinde metal parlatma malzemelerinin bulunduğu ayakkabı kutusunu yerleştirdi. Sanki metal parçası parmaklarının arasındayken dünyada başka hiçbir şeyin önemi yokmuşçasına hatırı sayılır bir konsantrasyonla rayı parlatmaya başladı. Kir ve pas şiddetli kimyasal ve fiziksel saldırı altında yavaşça çözülürken Mercer böylesine bir gevşeme hilesi fikrini verdiği için içinden Winston Churchill'e teşekkür etti. İngiliz başbakan kendisini efsanevi bünyesinin kaldırabileceğinden daha büyük bir stres altında bulduğunda Downing Street 10 numaranın arka bahçesinde tuğla duvar örermiş. Tekrarlayan harcı hazırlama, tuğlaları yerleştirme ve harç sıvama işlemleri beyninin 2. Dünya Savaşı'nın çılgın temposuyla ilişkisini kesip tek bir ayrıntılı soruna odaklanmasını sağlarmış. Bir çözüm bu şekilde ayrıntılarıyla düşünülerek halledildiğinde bir yardımcı duvarı yıkar, tuğlaların üzerlerindeki sıvaları kırıp tuğlaları bir sonraki kriz için özenle istif edermiş. Bu fikre imrenerek apartman yaşamına uygulamak isteyen Mercer da Colorado Maden Fakültesi'ndeyken tren raylarını parlatmaya başlamıştı. Önemli bir sınav öncesinde bir saat falan bir bölümü parlatarak beynini boşaltır ve enerjisini önündeki zorlu duruma odaklardı. Sınıfının 11.'si olarak mezun olduğunda çözümün bu ritüelde yattığına yemin etmişti. Elbette rayın üzerinde çalışırken neredeyse fotoğraf gibi acı vermeyen anıya kıkır kıkır güldü. Okul yıllarından beri neredeyse 60 metre ray parlattığını tahmin ediyordu. Saat 9'u biraz geçe Tiş rekreasyon odasına girdiğinde Mercer hala parlatmakla meşguldü. Tiş günaydın dedi. Hareketleriyle ilgili bir açıklama yapmasına gerek olmadığını düşünen Mercer parlatıcıyı da ıslanmış bez parçasını ayakkabı kutusunun içine koydu. Sana da günaydın, bakıyorum da üzerine uymuşlar. Tiş önünde durup parmak uçlarının üzerinde döndüğünde ince kısa siyah etekli harikulade baldırlarının etrafında hızla döndü. Üstü Armani'den alınmış sade beyaz bir tişörttü. Tiş evvelki gün öğleden sonra uyurken Mercer giysileri yakındaki yerel bir alışveriş merkezinden almıştı. Senin bir travesti olduğunu düşünmediğim için bunların bana alınmış olduklarını tahmin ettim. Tiş sırıtarak eteğini düzeltti. Hayır, kadın elbiseleri giymekten yıllar önce vazgeçtim. Bedenler doğru mu? Hem de 34C süt yene kadar. Dikkat ettiğin için teşekkür ederim. Tiş bir kez daha neşeyle sırıttı. Kahve kokusu mu alıyorum? Evet, ama sana yeni bir tane hazırlayayım. Bu benim ölüyü diriltmek için özel olarak hazırlanmış karışımım. Kulağa iyi geliyor. Denemek için bir yudum alıp yüzünü buruşturdu. Mercer yeni bir demlik kahve hazırlamaya başladı. ''Dün gece beni neden yemek için uyandırmadın?'' ''Benim pişirdiğim yemeklerden çok uyumaya ihtiyacın olduğunu düşündüm.'' ''Bekarların çoğunun harika aşçılar olduğunu duymuştum.'' ''Bu bekar öyle değil maalesef. O kadar çok seyahat ediyorum ki yemek pişirmeyi öğrenmeye asla zaman ayıramadım. Atom bombasıyla tahrip edilmedikçe yenilemez ilkesiyle yaşıyorum.'' Mercer Tiş'in bakışlarının barın arkasındaki haritaya kaydığını gördü. Ben sadece birkaç saha yolculuğu yaptım. Zamanımın büyük bir bölümü San Diego'daki laboratuvarda geçiyor. Heyecan verici olmalı, yani bu kadar seyahat etmek. Başlarda öyleydi ama artık daracık uçak koltukları, karton kutularda yemek ve sıkıcı toplantılar anlamına geliyor. Tiş güldü ve Mercer'ı fazla zorlamadı. Neler olduğuna dair herhangi bir ipucu bulabildin mi? Mercer yanıt vermeden önce saatine baktı. Kişisel durma noktasının sınırlarını epeyce geçmişti. Uzun adımlarla bara giderek bir bira aldı. Dün sen yattıktan sonra bazı telefon görüşmeleri yaptım. Yakında haber alırız. Bence o zamana kadar en iyisi senin burada kalman. Aramak istediğin herhangi biri var mı? Bir erkek arkadaş falan.
Hayır.
Güzel. Umarım öğleden sonraya kadar bizi bir yöne götürecek bir şeyler öğreniriz. Ama şimdilik yapabileceğimiz tek şey beklemek.
İşe gitmeye mecbur musun?
Mercer güldü. Ben BD Jack'ta danışmanlık yapıyorum. Benden sorumsuzca davranmamı beklerler.
Sonraki bir saat boyunca konuştular. Mercer daha çok Tish'in konuşabilmesi için sohbeti usta manevralarla kendisinden uzaklaştırdı. Tish'in gülmesi bulaşıcıydı ve Mercer onun yanaklarında birkaç tane sevimli çil olduğunu fark etti. Tish hiç evlenmemiş, sadece daha gençken bir kere nişanlanmıştı. Demokrat ve çevreciydi. Ancak partisinin adaylarına veya çevreci grupların ana görüşlerine inanmıyordu. Mercer'ın tanıştığı annesini hiç tanımamıştı ve Mercer onun vefat etmiş olan babasına taptığını tahmin etti. UOI adına çalışmaktan keyif alıyordu ve henüz öğretim görevlisi olmaya hazır değildi. En son ciddi ilişkisi 7 ay önce bitmiş olduğu için şimdilik endişe etmesi gereken tek konu Hawaii'ye gittiğinde komşusunun bakacağına söz verdiği evindeki birkaç bitkiydi.
11. Ayrımın Sonu Sayfa 102